Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Onur.
Merhabalar Ercüment, nasılsın?
Bugünlerde iyi değiliz Onur. Biliyorsun bir deprem faciası yaşadık ülkecek. Yaralarımızı yeni yeni sarıyoruz. Depremin üzerinden yaklaşık 35 gün falan geçti galiba. Aslında toparlayamadık ama öyle birazcık üzüntülüyüm açıkçası kişisel olarak.
Evet, yani podcast aklımıza bile gelmedi tabii. Yani zor günler geçti ama geride kalacak umarım. Bakalım.
Geçmedi ama yaraları yavaş yavaş sarmaya başladığımız günlerde normale dönmeye çalışıyoruz diyelim.
Evet, aynen öyle.
Ülkenin başı sağ olsun. Biz yine normal yıllar sonra da bu podcast'i dinleyecekler için normal yayınımızı başlayalım istersen. Bugünkü konuğumuz Gültigin Er. Bazen ona Gültigin de diyebiliriz. İzin aldık. Gültigin merhabalar, hoş geldin.
Merhabalar, hoş buldum.
Merhabalar Gültigin, nasılsın?
Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Teşekkürler biz de. Valla yani bilmiyorum, heyecanlıyım ben, merak ettiğim böyle bir konuksun. Bakalım, güzel böyle olimpiyat hikayeleri, hazırlık hikayeleri dinleyeceğiz gibi hissediyorum.
Tabii ki de,
öncelikle,
elimden geldiğince.
Öncelikle Gültigin Er kimdir? Oradan başlayalım istersen Gültigin.
Öncelikle ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu başımıza gelen kötü durumdan dolayı hepimizin başı sağ olsun. Büyük bir üzüntü içerisindeydik. Hiçbirimizin psikolojisi iyi değildi. İnşallah hep beraber atlatacağız bu durumu da. Yayınınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi Gültigin Er sorusuna şöyle cevap vereyim. Ben 24 Ekim 1997 İzmir doğumluyum. Hayatım boyunca İzmir'de yaşadım. İlkokul, lise ve üniversite hayatımı İzmir'de tamamladım. Üniversitede Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. Yaklaşık 1,5 sene önce üniversiteden mezun oldum. Yaklaşık 1,5 seneden beri de İspanya'da antrenmanlarıma devam ediyorum. Burada yaşıyorum. Bunun dışında sporun dışında kitap okumayı, kahve içmeyi, her sporcu gibi kahve içmeyi, farklı yerlere gidip gezmeyi, farklı tatlar tatmayı, yeni yerler keşfetmeyi gerçekten seviyorum. Bu da bizim sporumuzda çok olan bir durum. Çünkü çok ülkede yarışmaya gidiyoruz. Bunun da bize katkılarından biri. Bu şekilde bir giriş yapabilirim.
Yani Yaşar Üniversitesi'nden mezunsun sen de. Orası şey gibi, triatlet fabrikası gibi mi? Yani Ece de sanki Yaşar'dan mezun.
Evet. Ece abla da Yaşar'dan mezun. Yaşar Üniversitesi gerçekten hani İzmir'de triatletlere değer veren bir üniversite. Burslu bir şekilde. Ben de %100 burslu bir şekilde lise ve üniversite hayatlarımı. O yüzden iyi bir üniversite diyebilirim. İkimiz de aynı üniversiteden mezun oldu. Hatta İpek Öztosun da Yaşar Üniversitesi'nden mezun oldu. Yani İzmirli triatletler olarak Yaşar'dan mezun olduk diyebiliriz.
Şey mi, triatletlere veya sporculara diyeyim daha genel olarak bir, özel bir burs falan mı var?
Evet.
Yoksa tesadüf mü?
Yok. Triatlon sporuna çok ilgili bir üniversite. Ve başarılı olan sporculara burs veriyor. Spor anlamında zaten İzmir'de burs veren belli başlı üniversitelerden biri bu şekilde.
Ama üniversiteden önce başladın spora değil mi? O başlangıç kısımları nasıl oldu Gültigin?
Şöyle, ben triatlon sporuyla başlamadım spor hayatıma. 7 yaşında ilk başta yüzme sporuyla birlikte başladım. yüzme ve jimnastik yapıyordum. Sonrasında yüzme tarafında karar kıldık ailemle birlikte. Yaklaşık 16-17 yaşıma kadar yüzme sporuyla ilgilendim. Onda da profesyonel anlamda milli takım seviyesinde yarışmalara katıldım, dereceler elde ettim. Sonrasında lise hayatımda Okan Ulaş beden eğitimi öğretmenimdi benim lisede. Ve onun sayesinde triatlonla tanıştım. O aralar böyle yüzme sporunu bırakma gibi bir durumum vardı. Ve bu arada neden triatlon yapmıyorsun dedi. Çünkü okulda koşu testleri yapılıyordu ve ben gerçekten hani koşu testlerine çok iyi dereceler yapıyordum. Ve bütün sınıfı tur atacak şekilde sonuçlar alıyordum, dereceler gösteriyordum.
Şey var Gültigin, şey derler ya, böyle bir şehir efsanesi de olabilir tabii. İyi yüzücü olamayanlar triatloncu oluyor diye bir şehir efsanesi
ama,
var. Doğru mu?
Ama Gültigin milli yüzücüydüm dedi ya. O olmadı, şehir efsanesi oldu
zaten. Hayır ama tabii. Böyle bir şey var. Nedir o abi?
Böyle bir şey var. Hani yüzmede çok başarılı olmayanlar hani ne yapabilirim? O zaman triatlon yapayım. Çünkü triatlonda milli takıma girmek biraz daha kolaydı ilk başlarda. İlk triatlon sporu Türkiye'ye geldiğinde. Ben dediğiniz gibi tabii yüzmede de ben bayağı başarılıydım. Yani milli takım seviyesindeydim. Hatta Open Water'da milli takım seviyesine kadar çıktım. Fakat sonrasında hani benim yüzme sporu belli bir yaştan sonra sıktığı için, sıkma demeyelim de derecenin daha zor geliştiği bir branş olduğu için triatlon daha keyifli geldi. Ve o tarafta şansımı denemek istedim. Hani ben ona da direkt profesyonel olarak başladım. Hani bir keyif yapayım hadi de, şeklinde değil. Ona da tamamen hani profesyonel yüzücülükten profesyonel triatloncu olmaya, triatlet olmaya geçiş yaptım diyebilirim. Şu anda hala devam ediyorum.
Bir arkadaşım da şey diyor bu konuyla ilgili, yine sen, Ercüment senin söylediğine benzer. Triatlon 3 branşı da tam olarak yapamayan zenginlerin sporudur tarzı bir şeyi var onun da. Hani biraz ondan biraz bundan.
Ben şöyle betimliyorum. Hani bir spor yetmiyor. Biz 3 tane spor yapıyoruz. Yani mesela bir sporda sakatlandığında veya o sporu yapmak istemediğinde elinde diğer 2 tane daha spor var. Hani bunlarla o günkü antrenmanını tamamlayabilirsin. O yüzden bence triatlon çok daha keyifli yani diğer spor branşlarına göre. Çünkü diğer spor branşlarında sadece tek bir spora odaklanıyorsun ve her gün onu yapmak zorundasın. Triatlonda ise hani bir gün farklı bir branş, bir gün farklı bir branş yapma seçeneğin olduğu için çok daha keyifli hale geliyor.
Evet, özellikle yaş grubu sporcuları yani bizim için o monotonluktan çıkarınca sanki daha uzun süreli devam ettirilebilir gibi geliyor bana. Dediğin gibi çünkü yani bir branştan sıkılınabiliyor ama sonra işte havuz oluyor. Havuza gidiyorsun, ertesi gün bisiklet. O açıdan çok gerçekten güzel bir branş triatlon. Peki Gültigin, yani nasıl karar verdin? Ya ben hani şey derler ya, küçükken çocuklar polis olacağım, İşte doktor olacağım falan, sen ne zaman hani ya ben tamam triatlet olacağım, profesyonel olarak triatlet olacağım, bu işten para kazanacağım kararını nasıl ve ne zaman verdin?
Şöyle, şu an bildiğiniz gibi triatlon büyük bir yükseliş içerisinde Türkiye'de. Giderek sporcu sayımız artıyor, nitelikli antrenörlerimiz artıyor. Çünkü şu an triatlona büyük bir yatırım var. Özellikle federasyon başkanımızın değişmesiyle birlikte Sayın Federasyon Başkanımız Bayram Yalçınkaya'nın bu sporu ülkede çok daha üst seviyeye getirdiğine inanıyorum ben. Çünkü gerçekten hani bir sporcunun ne ihtiyacı olduğunu, nasıl antrenman yapması gerektiğini, nasıl olimpiyatlara gitmesi gerektiğini, bunun içinden gelen bir kişi olduğu için büyük bir değişiklik yaptı. Ben üniversitede tabii hem okula gidip hem de antrenman yapıyordum. Hani benim günüm sabah 5.30'da başlayıp akşam 8-9 gibi bitiyordu. Çünkü sabah ve akşam antrenman yapmak zorundaydım. Onun arasında da okula gitmek zorundaydım. Fakat profesyonel triatlon yaşantısında böyle bir şey yapmak çok zor. Çünkü bütün hayatın ve bütün günün, nasıl bir insan sabah kalkıp bir işe gidiyorsa ve akşam dönüyorsa, profesyonel triatlet olduğunda da sabah kalkıp antrenmana gidip akşama kadar antrenman yapıyorsun. Yaklaşık günde 3 tane 4 tane yaklaşık 5-6 saat antrenman yapıyorsun. Ve benim profesyonel olarak bu işe başlamam 2 sene önce federasyonumuzun başlattığı İspanya projesiyle birlikte başladı. Bize bir teklif sundular. İspanya'da profesyonel bir takımla çalışma fırsatı verdiler bize. Ve biz bunu kabul ettik. Ben de buna göre yaşantımı tamamen profesyonel bir triatlet olarak yaşama tercihinde bulundum. Şu anda da olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Onun için uğraşıyoruz elimizden geldiğince. İspanya'da ülkemizden ayrı, ailemizden, arkadaşlarımızdan ayrı bir yerde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yani açıkçası ben kendime tam olarak böyle %100 odaklandım dediğim üniversiteyi bitirip İspanya'ya kamp yapmaya başladığım zaman diyebilirim açıkçası.
Peki neden hani dedin ya federasyon İspanya'da bir takımla anlaştı, o sayede buraya geldik gibi. Hani Türkiye'de hani olimpiyatlara hazırlık için tabii bu durum. Türkiye'de neden olmadı bu durum? Türkiye'de neden bu hazırlık süreci ilerlemiyor da İspanya'da bu şekilde bir hazırlık süreci var?
Şöyle, Türkiye'de ne yazık ki bu İspanyol takımının, İspanya ülkesinin kurmuş olduğu bir sistem var. Ve Türkiye'de bunu biz daha kurmadık. Daha bunu başaramadık. Çünkü bu takımın, bu ülkenin sporcularının nasıl bir sistemde çalıştığını bilmiyoruz. Bilmiyorduk. Nasıl profesyonel bir triatlet olunur veya olimpiyatların nasıl hazırlanır bunu bilmiyorduk. Ve bunu biz ilk defa burada öğreniyoruz. Ve ben bunun için çok mutluyum. Ben belki olimpiyata gidebilirim, belki gidemem. Ama hani ben bu bütün aşamalarda bir profesyonel bir triatletin olimpiyata nasıl gitmesi gerektiğini gözlemleyebiliyorum. Çünkü şu an benim takımımda birkaç tane sporcu olimpiyat kotasında. Ve olimpiyata gidiyor. Gidebilme hakkına sahipler şu an. Eğer bir sıkıntı olmazsa gidecekler de. Ve biz bunu daha görmediğimiz ve bilmediğimiz için biz buraya öğrenmeye geldik. Ve bunu da ileriki senelerde bir sonraki olimpiyatlar için kendi ülkemizde bu şekilde bir sistemi oluşturmayı planlıyoruz ve düşünüyoruz. Asıl nedeni Türkiye'de yapılamamasının, çünkü Türkiye'de böyle bir sistem yok daha henüz. Eğer getirebilirsek biz bunu getireceğiz. Hani profesyonel bir sporcu nasıl antrenman yapar, nasıl beslenmesi gerekir, nasıl uyuması gerekir, hangi yarışlara gitmesi gerekir, hangi aşamaları kaydetmesi gerekir, nasıl stratejik bir yol izlemesi gerekir. Tabii bunları Türkiye'de oluşturmak gerekiyor. İspanya'yı tercih ettik. Çünkü İspanya dünyanın triatlon anlamında merkezi diyebiliriz. Çok başarılı sporcuları var. Bu adamlar, bu sporcular, bu ülke uzun zamandır olimpiyatlara sporcu gönderiyor. Bu da bizim için çok anlamlı.
Yani o halde federasyon aslında seni, evet, yani Paris için en azından sporcu hazırlığı açısından gönderdi ama ilerisi için de ülkeye bir yatırım yaptı o anlamda sanki.
Kesinlikle.
Süper. Peki yani nasıl oluyor şimdi, sen Instagram'da falan paylaşıyorsun, puan topluyorum işte şu yarıştan bu kadar puan gibi. Hani olimpiyata katılım süreci nasıl oluyor? Yani öyle ne bileyim bir kulüpteysen ve milli takımdaysan her ülkeye ayrılan milli takım kontenjanı gibi bir durum yok anladığım kadarıyla. Bireysel olarak puan toplamak gerekiyor. O olimpiyat katılım sürecinden, kota sürecinden biraz bir bahsetsen.
Tabii ki de. Bu zaten Türkiye'de az bilinen bir durum. Bunun nedeni de Türkiye'den hiçbir sporcunun şu ana kadar olimpiyata gitmemesi.
Triatlon branşında.
Evet, triatlon branşında şu ana kadar ülkemizden giden bir sporcu yok olimpiyatlara. Ve biz bunu başarmaya çalışıyoruz. Bir ilk olmaya çalışıyoruz. Önce olmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim olimpiyat sürecini. Şimdi her ülkenin kotası var aslında. Şöyle mesela İspanya ülkesi 3 tane sporcu yarıştırabilir. Erkekler kategorisinde. Fakat şöyle totalde en baştan başladığımızda totalde olimpiyatlara 55 tane sporcu gidiyor. Bu 55 tane sporcu takım yarışması ve bireysel yarışma şeklinde olimpiyatlara gitmeden önceki yarışlarda aldığı topladığı puanlardan sonucunda ilk 55'e girerse olimpiyatlara gidiyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu ilk 55 içerisinde olman anlamına gelmiyor. Mesela ben 80. dünya sıralamasında 80. olabilirim. Fakat İspanya'nın 3 tane sporcu katılma hakkı var. Fakat ilk 56 içerisinde İspanya'nın 10 tane sporcusu var mesela. Bu 7 tane sporcu siliniyor ve total sıralama 55 artı 7 şeklinde 63. sıralamaya kadar gidebiliyor. Mesela 63. sporcu aslında 55. sporcu olmuş oluyor. Ve biz bu puan stratejisi ise şöyle başlıyor. 2022'nin Mart ayında birinci dönem 2022 Mart ve 2023 Mart şeklinde birinci dönem diye ayrılıyor. Ve 2023 Mart, 2024 Mart ikinci dönem periyodu diye ayrılıyor iki döneme. Ve bu iki dönemde de 6 tane yarışma koşma hakkım var. Birinci dönemde istersen 15-20 tane yarış yarışabilirsin. Fakat en iyi aldığın 6 tane puan geçerli oluyor. Ve ikinci dönemde 2023'ün Mart'ından itibaren, Mart 27'sinden itibaren ikinci dönemde aldığın ilk 6 tane en iyi aldığın 6 tane yarışmadan puan alıyorsun. Bunu sen 4-8 veya 8-4 şeklinde yapabilirsin. Fakat en önemli puan alabildiğin kriter ikinci dönem. İkinci dönem yani bizim asıl şansımızın olduğu 2023 Mart'la 2024 Mart'ın arasında olan dönem aslında. Bu şekilde bu yarışmalardan topladığım puanlarla birlikte olimpiyat sıralamasında ilk 55'e girersen olimpiyatlara gidiyorsun. Peki olimpiyat sıralamasına girmeden gidebilir misin? Evet gidebilirsin. Şöyle bir şans var. Invitation yani davetiye edilen ülkeler ve sporcular var. Bu ülkeler gelişmekte olan, daha önce triatlonda olimpiyata gitmemiş ülkelerden seçiliyor. Bizim davetiye alma şansımız var. Bir diğer seçenek de New Flag dediğimiz yeni bayrak. Yani daha önce olimpiyata gitmemiş kıtaların ilk sporcularının gittiği kısım oluyor. Burada da mesela biz Avrupa kıtasında yarışıyoruz ve Avrupa kıtasında mesela bu ilk 55 içerisinde 35 tane Avrupa ülkesinden sporcu olabilir. Veya İspanya'dan diğer 7 tane sporcu elendiği için sıranın bana gelme şansı çok yüksek olabilir. O yüzden aslında birçok şansımız var ama hiçbiri kolay değil. Biraz karışık bir prosesi var olimpiyatlara gitmenin.
Evet çok ve farklı
stratejiler yapman lazım. Ben mesela daha bir 2 hafta önce 2 tane Amerika kupası koştum. Normalde biz Amerika kıtasında olmamamıza rağmen ben bu yarışları dünya sıralamasında bir sonraki yarışlara katılmak için seçtim. Bu yarışlara katıldım. Çünkü şimdi her yarışa da giremiyorsun. Çünkü bir yarışa 70 tane sporcu girebiliyor. Benim o yarışa katılmam gerekiyor ama ben o 70 sporcudan daha kötü bir sıralamadaysam dünya sıralamasında ben oraya giremiyorum o yarışmaya. Böyle zorlukları da var. O yüzden sürekli yarışmalısın ve sürekli yarışmalar rakiplerinle sıralama yarışması yapmalısın.
Peki bu sıralama yarışmasının Türkiye'de yapılanı hangisi? Mersin mi Gültegin?
Hayır. Türkiye ile hiçbir alakası yok bunun. Bu tamamen uluslararası.
Uluslararası anladım.
World ranking yani dünya sıralaması diye geçiyor. Türkiye'de girmiş olduğun bir yarıştan sana sıralama verilmiyor.
Tabii hepsi olimpik mesafe bu sıralama yarışlarının.
Olimpik artı sprint. Hep ikisinin de puanı farklı oluyor. Olimpik branşta daha yüksek puan alıyorsun. Sprint'te daha az puan alıyorsun.
Anladım.
Sana... Bu karışık olduğu için her yerden girmeye çalıştım. Yani küçük
yok.
Şeyler olabilir.
Yani ben anladım öyle söyleyeyim.
Yo bence de sıkıntı yok gayet. Yani evet, her ihtimali olur. Her ne derler yolu anlattın öyle söyleyeyim.
Abi her ihtimali değerlendirmemiz lazım. Başka seçeneğimiz yok. Her yerden ihtimalleri değerlendireceğiz.
Aynen.
Ya peki biraz evvel bahsettik orada yarım kaldı gibi oldu. Ve aslına bakarsan da senden bunları duymayı istiyoruz Gültegin. Haftalık antrenman rutini. Yani dedin ya günlük 4-5 saat belki 6-7 saat antrenmanlar. Beslenme. Ne yapıyor İspanyollar? Nedir abi senin dikkatini çeken?
Yani ben buraya gelmeden önce gerçekten bu sporcuların bu kadar çalıştığını düşünmüyordum. Yani hani sabah antrenman yapıyorlardır. Gün içinde kendi işlerini hallediyorlardır. Sonra akşam antrenman yapıyorlardır gibi bir algı var. Ama gerçekten triatlon çok zor bir branş. Yani tamamen bütün gününü ayırman lazım. Kesinlikle başka bir işte çalışamazsın. Okul okuman çok zor. Yani tamamen bu işe kendini odaklamalısın. Adamalısın. Çünkü Ben size bir antrenman günümü anlatayım mesela. Biz genelde haftada branş branş ayırmak gerekirse 5 defa 5-6 defa yüzme antrenmanı yapıyoruz. Bu haftalık yaklaşık 25 ile 30 kilometre arasında bir mesafeye denk geliyor. Bir set antrenmanı ise yaklaşık 300-350 kilometre arasında haftada 5 gün şeklinde bir set antrenmanımız var. Koşu ise haftada 5 veya 6 gün arasında değişiyor. Bu da yaklaşık 70 ile 80 kilometre arasında değişiyor. Bunun dışında da haftada 3 günde kuvvet antrenmanımız var. Yani yaklaşık haftalık olarak baktığımızda 25 ile 30 saat arasında bir antrenman saatimiz var bizim. Yani bir öğretmen okulda nasıl 30 saatlik bir derse giriyorsa veya bir öğrenci ben de haftada 30 saat antrenman yapıyorum. Bunun gibi bakabiliriz bu olaya. Ve 3 branşta da çok iyi olman gerekiyor. Hani şöyle bir örnek verebilirim. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Ben şu an yüzmede de milli takıma girebilecek bir seviyedeyim. Bisiklette de milli takıma girebilecek bir seviyedeyim. Koşuda da. Yani triatlonda eğer yurt dışında bir derece yapmak istiyorsan bu 3 branşta da Türkiye'de milli takım seviyesinde olman lazım. Neredeyse. Yani neredeyse o sporcularla yarışabilecek kapasitede olman lazım. Ve bu antrenörlerin sisteminde gerçekten yüksek intensity dediğimiz gerçekten interval antrenmanına çok önem veriyorlar İspanyol sisteminde. Tabii bu bizim çalıştığımız antrenörle de alakalı bir durum. Her antrenörün farklı sistemi var. Bazı antrenörler volüme daha çok önem veriyor. Bazı antrenörler intensity'ye daha fazla önem veriyor. Bizim çalıştığımız İspanyol antrenör, daha önce biraz ondan da bahsedeyim. Fernando Alarza gibi sporcuları yetiştirmiş olan, hatta şu an Roberto Sanchez, Mantecón, Sergio Baxter gibi olimpiyatlara gitme hazırlığında olan sporcularla çalışan bir antrenör. Yani iyi bir geçmişi var. Biz de bundan elimizden geldiğince yararlanmaya çalışıyoruz. Haftalık antrenman rutini bu şekilde diyebilirim. Beslenme ise bu kadar fazla antrenmana ne buluyorsan yemen lazım. Yoksa sakatlanma riskin çok yüksek, çok dikkatli olmalısın. Tabii ki de bu şu demek değil. Ne buluyorsam yemek, hani inanılmaz bir tatlı yiyorum, böyle yapıyorum şeklinde değil veya karnımı şişirmeden sofradan kalkmıyorum şeklinde değil. Tabii ki de bizim en önem verdiğimiz şeylerden biri antrenman sırasında izotonik tüketimi, enerji bar, enerji jel, yani supplement dediğimiz kısım bizim için çok önemli. Çünkü bu kadar antrenman saatine vücut gerçekten çok yıpranıyor ve bunu vücudunu recover etmelisin. Bunu da bu vücutta harcadığımız elektrolitleri, bunları dışarıdan alma şansımız çok düşük. Bunlar için üretilmiş supplementlara başvurmamız lazım. Yani izotoniktir, elektrolittir, recovery drink'tir, enerji bar, enerji jel gibi. Bunlar çok önemli. Bizim altın kurallarımızdan biri buradaki. Beslenme onun dışında günde 3 öğün ve 2 tane ara öğün şeklinde gidiyor. Çünkü durmadan antrenman yaptığın için sürekli depoların boşalıyor ve sürekli depolarını doldurman lazım tekrardan. Ben kendim beslenme rutinimden bahsedersem ben sabahları karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Yani düz karbonhidrat olarak ekmek sabahları ekmeği çok tercih ediyorum. Çünkü benim için güzel bir karbonhidrat. Hani yulafı ben genellikle sabahları genelde yulaf tüketiyorlar. Fakat benim sabah antrenmanım sert bir antrenman olduğu için benim karbonhidrat depolarımı doldurmam lazım antrenman öncesinde. Bunu da sabah kahvaltıda en iyi alabileceğim şey ekmek üzerinden en basit örneği olarak. Öğlen ise daha çok pilav tercih ediyorum. Pilav ve et şeklinde gidiyor. Akşam ise uykumu daha düzenli yapması için tekrardan pilav veya makarna ve yanında balık kesinlikle tercih ediyorum. Bunlar hani benim birkaç tane diyetisyenle birlikte çalışıp ve kendime çıkardığım mix bir şey diyebilirim, kazanım diyebilirim. Onun dışında yulaf tüketmesini seviyorum. Ara öğünüm olarak yulaf çok tüketiyorum. Bir tane ara öğünüm öyle geçiyor. Onun dışında gün içerisinde meyve tüketimine çok önem veriyorum. Bence çok önemli. Su tüketimi inanılmaz şekilde önemli bizim için, sporcular için. Bu şekilde açıklayabilirim.
Yani ortalama ne kadar su içiyorsun mesela günde?
Günde yaklaşık 4 litre, 3 ile 4 litre arasında içmeye çalışıyorum.
Vallahi gerçekten, ama tabii izotoniklerle beraber almak tabii gerekir. Çünkü vücut sürekli terliyor. Sürekli hem su hem mineral kaybı, onu yerine koymazsan tabii ki de sıkıntı.
Bu antrenmanları alt alta yazdığında haftalık kaç kalori yapıyor aşağı yukarı Gültekin? Hesap etmişsindir muhakkak.
Yani günlük bizim yaklaşık 4000 kalori, 5000 kalori civarında gidiyor. Bir keresinde hesaplamıştık takım arkadaşımla birlikte. Yani haftalığa vurduğumuzda bayağı bir kalori artıyor diyebilirim yani.
30 bin falan yapıyor yani.
Evet, evet, evet. Bayağı yüksek şekilde. Aslında ben böyle kalori hesaplamasını çok sevmiyorum. Niye diye sorarsanız, çünkü moralim bozuluyor. Onu alman imkansız oluyor artık. O kadar çok antrenman yaptığın ve yaktığın için artık hani başka bir şeylerden alman gerekiyor. İşte recovery drink'ten, enerji bardan, yediğin ekstra yemekten, onlardan telafi etmen gerekiyor ki vücut toparlayabilsin o açını. Yoksa kilo kaybına ve sonrasında sakatlanmaya yol açıyor bu. Ve bu bizim istemediğimiz bir şey. Çünkü kilo kaybı olduğunda kastan gidiyor. Ve bu senin vücudunun sakatlanmasına sebep oluyor. Tabii ki de biz hani triatlon yaptığımız için zayıf sporcularız. Zayıf olmamız gerekiyor. Ama belli bir limitin altına düştüğümüzde de büyük sakatlıklar gelebiliyor.
Peki yani benim merak ettiğim konulardan biri uyku. Bu ara böyle sabahları normalde havuza giderken Ergüment'i ben arardım. Hadi kalkmıyor musun daha diye, ama şu son 2 haftadır herhalde Ergüment beni aramaya başladı. Yani uyanmakta zorluk çekiyorum. Yani yorgunluktan diye düşünüyorum. Hani klasik bir klişe var ya, bahar yorgunluğu. Ya ona bağlıyorum artık. Sende nasıl uyku? Mesela günde kaç saat uyuyorsun ortalama?
Ya şöyle, bu İspanyolların değişik bir sistemi var gerçekten. Şöyle, biz antrenmanların, yani mesela Türkiye'de antrenmanlar çok erken yapılıyor. Burada antrenman saat 10'da başlıyor.
Evet abi, tam olarak istediğim bu ya.
Abi olay buymuş yani. Biz yıllardan beri boşuna yapıyormuşuz yani.
Abi biz 5.30'da kalkıyoruz. Ya tabii bizim durumumuz ayrı, hani profesyonel değil. İşte kendi ayrıca yapmamız gereken işler de olduğu için evet, ancak vakit ayırabiliyoruz tabii ki ama.
Yani dediğiniz gibi, yani şimdi Türkiye'de bu sisteme oturmak zaman isteyen bir şey. Mesela siz çalışıyorsunuz. Çalışmadan önce antrenman yapmak zorundasınız. Ve bunun saati 5 oluyor. Olmak zorunda, yoksa yetişmez. Saat 8'de işbaşı yapıyorsun. Yani burada senin işin sporu olduğu için sen saat 10'da ilk antrenmanı gidersen 8.30'da kalkma şansın var. Ben mesela 8.30'da kalkıp kahvaltıya iniyorum ve saat 10'da ilk antrenmanım yüzme antrenmanıyla başlıyor. Ve ben akşam saat 10.30 gibi yatağıma girip uykumu uyuyorum ve yaklaşık 10 saat, 9 saat uyku uyuyorum. Ve bu benim vücudumun recovery olmasını hızlandırıyor. Bir sonraki antrenmana adaptasyon sürecimi daha hızlandırıyor. Daha vücudumun dinlenik olmasını sağlıyor. O yüzden uyku çok önemli. Özellikle 12 ile 3 arasındaki uyku. Eğer bu saatlerden geç uyursanız, 11-2 arası, 12-3 arası vücudunuz toparlanmaz. Ve karşınıza sakatlık ve birçok şey çıkabilir. Onun dışında dediğim gibi mesela benim uyku düzenim bir aralar bozuktu. Mesela balık yemek akşamları inanılmaz faydalı ve uykuna çok yararlı olduğunu öğrendim. Mesela ben balık yediğimde daha rahat uyuyorum. Daha rahat hissediyorum kendimi. Mesela böyle bir yöntem buldum. Onun dışında gece yatmadan önce çok fazla su içmemeye çalışıyorum. Mesela dikkat ettiğim şeylerden biri bu. Yoksa gece uykundan uyanıp tuvalete gidebiliyorsun. Bu mesela beni rahatsız eden bir şey. Uykunu bölen bir şey. Onun dışında mesela saatimden uyku kalitemi kontrol ediyorum. Ne gibi derseniz, işte kaç saat uyuduğumu, kaç saat deep uyuduğumu, derin. kaç saat uyanık kaldığımı, light uyuduğumu, bunlara bakıyorum genellikle. Ve en önemlisi tabii ki de o oda ortamını yaratmak. Mesela neyse örnek vereyim. Mesela yastığımdan rahatsızdım. Daha konforlu bir yastık aldım kendime. Gibi örnekler verebilirim. Çünkü bizim için uyku çok önemli. Aynı zamanda burada öğrendiğim bir şey İspanya'da bana çok farklı gelen bir şey. Bu insanların, İspanyol ülkesinin ve sporcularının siesta saati var. Yani öğlen saatinde yarım saatlik bir uyku gerçekten vücudunu inanılmaz şekilde enerjik yapıyor. Ben mesela 3 tane antrenman arasında sabah 2 antrenmanı yaptıktan sonra akşam antrenmanım eğer 6'daysa onun öncesinde bir uyku uyuyup tabii birkaç saat öncesinde yarım saatlik bir kestirme yapıp sonrasında üstüne kahve içip bir sonraki antrenmana çok daha iyi hissediyorum kendimi. Tabii böyle bir imkan olduğunda bu olabiliyor. Bu uyku meselesine de böyle bir açıklık getirebilirim kendi düşüncelerimle.
Abi biz şunu fark ettim ben sen anlatırken. Az uyuduğumuz için gelişemiyoruz sanki. Yani bizim performans.
Ben ara ara hep bunu düşünüyorum. Mesela gece 12-12.30'da uyuyorum bazen. Yani çok fazla bu saatlere kalmıyor ama hani yattım yatıyorum diyesi 11 olduğu zaman da bu böyle. Sabah atıyorum 5.30'da 6'da koşuya çıktığımı varsayıyorum. Ya zaten vücudum o kadar çok kırılgan oluyor ki. Hani easy bir antrenman bile olsa bitirdiğimde mahvolmuş hissediyorum kendimi. Yani bu eskiden böyle değildi. Eskiden birazcık daha şey hissediyordum kendimi. Oh be işte sabah daha fit olacağım, daha zinde güne başlayacağım falan. Bugünlerde ben de bunu hissediyorum. Dediğin gibi yatış saatlerini birazcık öne almakta fayda var. Böyle yabancı bu gezi belgesellerinde falan işte Amsterdam olsun, İspanya, işte Valencia'da, Barcelona'da böyle bisiklet yollarını, koşu parkurlarını falan gördükçe imrenerek bakıyoruz ya. Yani Avrupa gerçekten spora, yani bizim özelimizde de triatlona gerçekten bakış açısı çok farklı. Senin bu manada Türkiye'deki yarışları da biliyorsun, işte Mersin Triatlonu, Eğirdir, işte İstanbul, Çanakkale'ye belki katıldın bilmiyorum Gelibolu Triatlonu'na. Bir de İspanya'dakiler arasında böyle bir perspektif çizmek istesen neler söylersin Gültekin?
Şunları söyleyebilirim. Bence bizim parkurlarımız çok kötü değil. Gerçekten biz güzel parkurlar hazırlıyoruz. Hele ki son dönemde biraz daha böyle daha çok tarihin içinde yarışların yapıldığı, tarihimizi gösteren, bizim için bu yarışları değerli kılan yarışmalar oluyor. Ben uzun zamandan beri aslında Türkiye'de yarışıp koşmuyorum. Sürekli yurt dışında yurt dışı takvimini izlediğimiz için. Fakat öncesinde Mersin benim için çok güzel bir yarışmaydı. Mersin'in sahilini çok seviyorum. Bence çok güzel bir yarış alanı. Aslında baktığımızda bizim yarışmalarımız yurt dışı yarışmalarından daha güzel diyebilirim. Bunu normal lokal triatlon yarışları için söylemek daha doğru. Ironman'ler için hiçbir şeyi konuşamam. Çünkü Ironman yarışmalarına katılmadım. Ama bizim lokal yarışmalarımız çok güzel gerçekten. Mersin olsun, Eğirdir olsun. Bu İstanbul triatlonu yeni eklendi. Onun dışında Çanakkale'deki Gelibolu'daki yarışma olsun. Yani ve şu an ülkemizdeki yarışma sayısı da artıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bizim ülke olarak daha fazla yarış yapmamız lazım. Bizim her hafta sonu bir yarışımız olması lazım. Yani ben bunu görmek istiyorum ülkemde. Çünkü gerçekten burada İspanya'da her köyde, yani village dediğimiz kısımda her hafta sonu bir yarışma var. Ben şu an bütün sezon boyunca her hafta sonu yarışmaya katılabilirim. Her hafta sonu bir triatlon yarışı buluyorum. Duatlon bulabilirim, aquatlon bulabilirim, triatlon bulabilirim, winter triatlon bulabilirim. Yani bizim eğer bu seviyeye gelmemiz için bu İspanyolların birincisi yarışmalarımızı arttırmamız lazım. İkincisi sporcu sayımızı arttırmamız lazım. Yani benim gözlemlediğim buradaki küçük bir şehirde bile yaklaşık 500 katılım oluyor. Yani Türkiye'deki belli bir bölgede bir yarışma var mesela Mersin'de. Oraya 500 katılım var. Burada küçük bir şehirde 500 katılım oluyor. Ve o hafta sonu belki birçok şehirde yarışmalar yapılıyor. Tabii ki de bu ülkenin triatlon geçmişi çok daha fazla. Çok daha fazla sporcusu var. Fakat bizim öncelikli hedefimiz bu olması lazım bence. Yarışma sayısının arttırılması. Yarışma sayısı arttıkça bilinirlik artacak. Sporcu sayısı artacak. Nitelikli antrenör artacak. Bunların da gelişeceğini düşünüyorum. Ama hani iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Ve Türkiye parkurlarını da seviyorum açıkçası. Özledim de yarışmasına.
Paris 2024 için hazırlanıyorsun Gültekin, biliyorum. Bunun dışında kısa vadede bir hedefin var mı? Onun dışında olimpiyat nasıl olacak? Üzerinde baskı hissediyor musun? Heyecanlı mısın? Nedir abi durum?
Şöyle açıklayabilirim buna. Mikrodan makroya doğru gideyim. Kısa dönemli hedeflerimde bu sene 3 tane önümüzde yarışma var. Tabii ki de bunlar benim için çok tecrübe katabilecek, kendime tecrübe olarak görebileceğim yarışmalar. Birincisi Madrid'deki Avrupa Şampiyonası, olimpik mesafe. Gerçekten çok zor bir yarışma. Fakat biz her sene o yarışmaya katılıyoruz ve ülkemizi elimizden geldiğince temsil etmeye çalışıyoruz. Yani olimpiyattaki sporcuların katıldığı bir yarışma diyebilirim. Ve bu sporcularla yarışmak bile, o yarışı bitirmek bile bizim için çok gurur verici bir şey bence. Olması gerekiyor. İkincisi Avrupa oyunları var bu sene. Avrupa oyunları yaklaşık 3-4 senede bir yapılıyor bildiğim kadarıyla. Hatta bu 1-2 seneden beri ertelendi. Bu sene yapılacak Avrupa oyunları. Daha öncesinde Ece ve İpek yarışmıştı bu yarışmada Bakü'de. O yüzden bu sene önemli bir yarışma Polonya'da, Krakow'da yapılacak. Benim için en önemli yarışmalardan biri. Sonrasında da ülkemizde Balıkesir'de Avrupa Şampiyonası var. Süper Sprint. O yarış için de heyecanlıyım. Ülkemdeki bütün yarışlar için çok heyecanlanıyorum ve gurur duyuyorum orada yarışmaktan. Alanya'da Avrupa Kupası yarışımız var. Ve sonrasında Dünya Kupası yarışlarına katılacağım birkaç tane. Uzun dönemli hedeflerime gelirsek tabii ki de ilk hedefimiz olimpiyatlara gitmek. Paris olimpiyatları için çabalıyoruz. İnşallah olacak. Hani ben inanıyorum. Neden olmasın? Şansımız varken bütün şansları değerlendirmemiz lazım. Ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bütün hayatımı buna odakladım. Yani şunu kendime söylemek istiyorum. Gülteyin, sen her şeyi denedin, yaptın. Başarılı oldun veya olmadın önemli değil. Ama bunun için elimden gelen her şeyi verdim ve bu yolda devam ettin. Daha ileriki hedeflere gitmek istediğimizde ben yaşımın küçük olduğunu düşünüyorum bu sporda. Yani diğer sporculara baktığımızda gerçekten hani bu spor 29-30 yaşında zirveye geldiğin, hatta 28-29-30 yaşında zirveye geldiğin bir yaş. Ve biz ikinci sınıf, daha da geri kalmış bu spor dalında bir ülke olduğumuz için belki bizim için 30-32 bile olabilir bu olimpiyata gitme yaşı. Veya o ülkemizden bir sporcu çıkmasının yaşı. O yüzden ben 2028 olimpiyatlarını tabii ki de denemek istiyorum. Ama tabii bunu söylemek çok erken bunun için. Şu an önümüzde 2024 olimpiyatları var. Bir Ironman yapma hedefim de var halk şeklinde ileriki zamanlarda. Tabii ki de buradan edindiğimiz tecrübeleri, bu yılların birikimini genç sporculara da aktarmak istiyorum ben. Çünkü hani biz bu kadar emek harcadık, bu bir yere bağlansın istiyorum. Gerçekten hani ben gitsem de gitmesem de ülkemizden olimpiyata giden bir sporcunun çıkmasını istiyorum. Ve bunun için elimden geleni de yapmaya çalışacağım. O yüzden ileriki hedeflerimde tabii ki de hani bir antrenör olmak, bir Ironman koşmak gibi hedeflerim de var. Bu şekilde açıklayabilirim hedeflerimi.
Valla 2024 için biz bile hani senin Instagram'da şurada burada hikayelerini gördükçe, işte şu puanlar geldikçe heyecanlanıyoruz. Seni düşünemiyorum. Umarım sakatlıksız sağlıkla seni Paris'te izleriz.
Umarım. Çok teşekkürler.
Yani o az önce söyledin ya, yani bu manada gönlü rahat bir şekilde o takvimin sonuna ulaşman aslına bakarsan daha önemli. Bu manada elinden geleni yaptığına şüphe yok zaten. Seni tanıdığım için çok mutluyum Gültekin. Katıldığın için çok teşekkürler.
Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ederim Gültekin. Tekrar başarılar.
Ben size çok teşekkür ederim. Çok güzel ve keyifli bir yayın oldu. Görüşmek üzere tekrardan.
Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da değişim alanını takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.